Merhaba, ben Melda.
Ben Leyla.
Biz bugün yine kanepedeyiz ve sizinle konuşmak istediğimiz çok önemli bir konu var.
Bugün sizlerle her birimizin hayatının içinde, çok çok içinde olan bir konudan bahsedeceğiz. Kıskançlık.
Kıskançlık kavramını bugün masaya yatırıyoruz. Aramızda kıskançlık kelimesini duyunca eminim bazıları aman ben asla kıskanmam bilmem ne ayakları yapsa da içinde bir yerde herkesin küçük kıskançlık tohumları olduğuna eminiz.
Bunu zaten daha önceden konuşmuştuk. Özellikle bizim toplumumuzda kezbanlık çok yaygın.
Peki Leyla'cığım, o zaman soruyorum, kıskanç biri misin?
Mesela 10 üzerinden bakacak olursak buna, benim kıskançlık seviyem 5.
5. Bence sen 5 bile yoksundur.
Çok mu verdim?
Yani bence sen çok kıskanç biri değilsin. Hatta kıskanç biri değilsin rahatlıkla söyleyebilirim.
Evet ya, bende öyle şey yok yani. Hani o kıskanç hissi çok fazla hayatımı domine eden bir şey değil. Ama kıskandığımı da kıskanıyorsun. Şimdi hiç yok diyemem. Yani ara ara kafaları geliyor gidiyor yani herkeste olduğu gibi. Sen kıskanç mısın?
Ben sevgilimi kıskanırım. Kıskancım. Yani bana... Geçmişte yaşadığı bir şey de olabilir. Her şey, herhangi bir şey olabilir. Geçmişte münasebeti olan bir kadından bahsetmesi bile. Benim kıskanmam için yeterli. Ha, hakkımı yemek istemem. Kimsenin hayatını kısıtlamam.
Tabii canım.
Buna hak görmüyorum hayatımda. Ama ben kıskanırım. İçimde, evimde, kanepemde oturur kıskanırım. Kendisine yansıtmasam bile kıskanırım yani.
Yani bu kıskançlığın bence seviyeleri var zaten. Kıskanç var, kıskanç var baktığında. Bir mesela şeyler var. Tatlı, işte bu senin dediğin biraz daha hani ilgi bekleme, daha çok sevilme. Hani öyle tatlı tatlı kıskançlıklar var. Bu ilişkilerde olabilir, olmayabilir ama çoğunlukla görüyoruz. Ha, beni hiç kıskanmıyor.
Bu da bir dert mesela.
Mesela dert olarak kızlar masalarda bunu konuşuyor. Erkeklerde pek yok böyle bir şey ama kızlar tarafında bence çoğunlukla beni hiç kıskanmıyor ya, sarıyor yani bir şekilde.
Mesela bir erkek arkadaşım vardı. Çok daha aşıktık birbirimize o günün şartlarında. Bir gün dışarı çıkacağım. Gerçekten yani kendim bile giyip çıkmaya cesaret edemeyeceğim kadar kısa bir şort etek giydim. Ve zaten bunu onu denemek için yaptım.
Sonra canlı örneği geldi.
Salona gittim, nasıl güzel olmuş mu dedim. Oo, süper olmuş dedi. Ulan dedim, sen beni bununla dışarı mı çıkartacaksın? Bununla dedim sokağa mı çıkılır falan. Yo bence güzel falan dedi böyle. O zaman durup bir düşündüm mesela. Bu da fazla galiba diye. Kıskanılmak da istiyor insan galiba.
Mesela ben bu stage'de yokum. Ben istemiyorum mesela böyle bir şey. Tercih etmem kendi hayatımda. İşte ama bence bu tarz bir kıskançlık da çok da tehlikeli değil Melda'cığım. Olabilir yani.
Yani şimdi bir kere bizler genelde babalarımızın o etek çok kısa yavrum giyme uyarılarıyla büyümüş Orta Doğulu hemcinslerim adına konuşuyorum.
Evet, doğru ama.
Bunu bir sevgi şekli olarak görüyoruz. Yani baba seni korumak için onu yapıyor. Baba seni sevdiği için onu yapıyor. Ve hayatına giren erkek de onu yaptığı zaman bir noktada hani bunu sevgiyle yapıyor falan gibi fikre kapılıyoruz. Ya benim burada söylediğim etek boyu tartışmaya açık olmayan bir etek boyuydu arkadaşlar. Yani yanlış anlamayın, mini eteğimize kimseyi karıştırmayız.
Asla tabii canım.
Ama bahsettiğim boyutun baharcandan gardırobundan çıkmış bir parçaydı.
Elimden geleni yapmışsın ama sen de.
Evet ama yine de kıskanmadı. Böyle tipler de var.
Var, evet, böyle tipler de var. Bir de mesela erkeklerin de korkulu rüyası kıskanılmak. Ben çoğunlukla görüyorum yani. Hani beni kıskanma, o şeyle yaşamak istemiyor. Uzayda Kaybolan Flörtler bölümümüzde bize eşlik eden Can da bunu söylemişti açık açık mesela.
Yani kıskanılmak istemiyor da kimi insanda neredesin sorusunu bile kıskançlık olarak görüyor. Ya da inanılmaz güvenilmezler. Sürekli somut delillerle dolu bir
etrafı mayın tarlası.
Şüpheler zincirinin içinde bırakıyorlar insanları. Sonra da paranoyaksın, şöylesin, böylesin. Hayır, evet, efendim.
Bu da bir illüzyon.
Siz güven vermeyin, aynen, insanlarsınız.
O da var. Bak çok güzel söyledin Melda'cığım. Çünkü bu karşılıklı şeye döndü artık. Hani pimpon maçı gibi böyle ona ona.
Kıskançlık bir duygu değilmiş Leyla'cığım. Kıskançlık bir durummuş.
Evet, bir hatta olumsuz bir tutum.
Olumsuz bir tutum. TDK da böyle tanımlamış. Bir kimse bir üstünlük gösterdiğinde veya sevilen birisinin başkasıyla ilgilendiği kanısına varıldığında takınılan olumsuz tutum olarak tanımlamış TDK.
Ama işte yani her yerde bu olumsuz tutum. Neden bu kadar her yerde? İnsanların en büyük gündemlerinden bir tanesi kıskançlık, kıskanılmak. İşte bu olayın çok çok çok tehlikeli yerleri var zaten, hani onları herkes biliyor. Konu şiddete kadar dayanabiliyor maalesef, ama bunun hayat içerisinde, flört içerisinde her zaman bir noktada yeri oluyor.
Tuzu biberi gibi bir baharatı işlerin.
Bunsuz bir ilişki, mesela sence Türkiye'de yüzde vermek gerekirse kaç ilişki herhangi bir şekilde bir kıskançlık tutumu olmadan geçiyor?
Cevap vermek istiyorum. %0'ı.
Sıfır mı?
Ya çünkü bence kıskançlık duygusu ilişkinin gündeminde olmasa dahi hissedilen bir şey, hissedilen bir durum. Yani bunu sen içinde de yaşıyor olabilirsin. Benim mesela hayatıma giren, flört ettiğim insanlardan kendimi saklayabildiğim bir süreç var. Örneğin ilk 3-4 ay kıskançlığımın boyutunu asla onlara yansıtmadan kendi içimde yaşıyorum.
Bu kadar dayanabiliyorum.
Bu kadar dayanabiliyorum. Ama artık bir noktadan sonra
ama
insan kendini kontrol edemiyor. Samimiyet de oluyor zamanla. Kendini belli etmeye başlıyorsun. Oradan sonra kıskançlığın ipleri kopuyor. Ha ben kıskanıyorum, yok şuraya gidemezsin, yok bunu yapamazsın gibi şeyler değil. Kurulup kendi içimde kendime verdiğim huzursuzluklar illaki başka türlü yansıyor. Mesela benim bahsettiğim kıskançlıklar, biriyle mesajlaşması, şu bu gibi konular değil. Mesela bir yere gidiyoruz. Daha önce oraya kimle gitti? Bolcaada'ya gittik. Seni çok güzel bir gün batımı noktasına götüreyim dedi. Biz o gün batımı noktasında otururken benim aklımdaki ilk şey burada kiminle oturdu?
Ama bu düşer akla. Bu bir düşer akla yani. Doğru söylüyorsun.
Ona burada kimle oturdun diyemesem bile benim aklımdaki soru bu.
Bence kabul edilebilir bir stage, ama bunun bir üstü olan bir stage daha var. Bu da partnerini sürekli sorgulayan, yok efendim sürekli bir telefon karıştıran arkadan, sürekli o parçaları birleştirmeye çalışan, yani olay çıkartmaya çalışıyor bundan. Hani niyet kötü. Böylesi de var.
Yani burada kıskanmana sebep olacak örgüde eğer somut bir şeyler varsa, bu somut deliller seni daha somut deliller aramak için telefonunu karıştırmaya itiyorsa ve onun sonucunda şüphelerinin karşılığı olan bir durum varsa, gerçekten haklısın.
Sen de bak çok güzel konuşuyorsun. Güzel konuşuyorsun. Ama bunu hani şöyle düşün. Sana o telefonu karıştırtacak bir olay yakalaman gerekiyor birkaç tane arka arkaya. Bu yokken bunu yapan profilden bahsediyorum.
Bak aklıma çok zavallı bir anım
geldi. Çünkü biliyorsun, pardon araya giriyorum ama arayan bulur. Bunu çok iyi biliyorsun yani.
Eski erkek arkadaşımla 3 sene birlikteydik. Ve ilişkimizin herhangi bir döneminde sürekli telefonuyla gizli gizli böyle bir yerlerde mesajlaştığını, benden telefonunu kaçırdığını falan fark ettim ama
telefon öyle durumlarda ters döner değil mi?
Hani evet, telefon ters konuyor. Bir de o zamanlar parmak izi yeni çıkmış, şifresini de bilmiyorum. Parmak izli telefon, gıcık oluyorum hani, karıştıramıyorum falan. Neyse bana dedi ki berbere gideceğim. O zaman da berberi bunun arabayla gitmesi gereken mesafede bir yer. İyi dedim, çıktı evden. Ben de camdan aşağıya bakıyorum. Bir baktım, otoparka gitmedi. Yürüyerek hop böyle başka bir tarafa doğru yürümeye başladı.
Senin dedim zaten o camdan aşağı bakmanın sebebi işte delil arıyorsun.
Delil arıyorum. Telefonu karıştıramamışım. Başka işler peşindeyim. Neyse peşinden indim, başladım takip etmeye. Bir tane böyle yazıhane gibi tek masalı bir alanı olan bir dükkana girdi. Bir tane arka kapıyı açtı, arkaya girdi. Bekliyorum. Çıkmıyor. Arıyorum. Açmıyor. Neredesin yazıyorum. Berberdeyim yazıyor ama orası berber değil. Delireceğim. Kalktım, girdim içeriye. Çaldım kapıyı. Bir adamlar açtı. Dedim işte burada mı bilmem ne falan. Bir baktım yasa dışı kumarhane.
Eyvah.
Ya yemin ediyorum Leyla'cığım. Birinin yasa dışı kumar oynamasına bu kadar sevineceğim aklıma gelmez. Yani yasa dışı kumarhane dediğim bu iddialar işte HD Film Cehennemi.com'un iddia bayinin yasa dışı oynananından gibi bir şey. Gerçekten yani kıskançlık her zaman adamı bir şeylerin peşine düşürüyor.
Ama o an ona seviniyorsun seni aldatmadığı için. Sonra bir de başka bir gerçek bir dert geliyor.
Gerçek bir belaya düşüyorsun
gerçek
tabii
ki. Gerçek bir dert gözünün önüne düşüyor yani. Bir de mesela şey var. Başkasının sahip olduğu şeyi kıskanma modeli var ya. Sevgili kıskanmasının dışında. O da çok acayip bir şey. O da var. Mesela bence Cüneyt Özdemir Şeyma Subaşı'nı konuk olarak aldığında onu kıskandığını belli etti. Bana öyle geldi mesela o birazcık. Hani o bile onu kıskanabiliyor. Başkasının sahip olduğu lüksü, kolay gelen lüksü gıcık olmuş yani.
Muazzam bir örnek verdin Leyla'cığım. Özellikle son zamanlarda magazine olan ilgin beni inanılmaz cezbediyor.
Hocam öğrettin bize. Biz senin öğrenciniz lütfen.
Evet, bence de başkalarının sahip olduğu şeye duyulan kıskançlıkla tehlikeli bir konu. Bak bu bende yok. Ben kendi sahip olduğumla ilgili kıskançlık yaşıyorum.
Bende bu daha ağır basıyor. Mesela X kişisi bilmem ne bulmuş, bir anda çok zengin olmuş. Mesela ben bunlara kuruluyorum. Açık söylemek gerekirse.
Başkasının mutluluğuna kurulmak.
Evet. Ya, tanımadığım insanlardan bahsediyorum bu arada. Böyle bir şey var. Bir de sosyal medya diye bir gerçek var. Birbirini kıskandırma üzerine kurulu bir sanal sistem. Dünya yani sistem. Tamamen orada o filtreler, o bilmem neler, işte yok nerede olduğunu gösterler, saati kaç saat kaçta koştuğunu gösterler. Yani her şeyi bu şekilde kurguluyorlar zaten.
Ve böyle gerçekten başkasının sahip olduğunu kıskanma dürtüsü o kadar gelişmiş durumda ki yani bir kasabada yaşayan, evinden dışarı çıkmayan, sadece komşularıyla görüşen ablacım da bu batakta.
Evet.
Şeyma Subaşı ile Cüneyt Özdemir de bu batakta. Bu
aynı gemideyiz yani. Bu çok ilginç bir şey. Çünkü biri birinden farklı bir şey hissetmiyor. O bilmem nerede yaşayan, kendi mahallesindeki teyzeyi kıskanan diğer teyze de onun kaç tane altın olduğuna bakıp onu kıskanıyor mesela. Ya da işte bir üst kademeye geçiyoruz. İşte benimki şu kadar karat, onunki bu kadar karata geçiyor. Ondan sonra onun arabası bu, benim arabam buya geçiyor.
Voga kapak olan kızlarımız senin memen daha güzel diye.
Gibi onların arasında bile var. Yani çok ilginç. Demek ki yani neye sahip olursan ol, o başkasını sahip olduğu şeyi kıskanma duygusu geçmiyor.
Komşunun tavuğu daha lezzetli geliyor.
Evet. Böyle bir değil mi vardı?
Yani bu kıskançlık duygusu değil, durumu dedik ya yani. Kıskançlık durumu iki duygunun birleşimiyle oluyormuş. Korku ve öfke. Korktuğumuz şey ya beni bırakır ona giderse.
Tamam.
Öfkelendiğimiz şey ise onu benden daha güzel buluyor, daha iyi buluyor, daha yakışıklı buluyor gibi bir endişe.
Aslında ilginç. İkisi biraz uçlarda hisler.
Öfke ve korku.
Evet. Çünkü birinde şu var. Çaresizlik. Ya beni bırakır giderse var. Öbüründe sinir var yani. Hani ne daha demek ne münasebet falan. Oradan besleniyor. Oradaki ego çıldırıyor falan. Aslında iki uç düşünceyi bir arada bu hislerin içerisinde yaşıyorsun bir kapsül içinde. Saçmalığa bak. Çok zor ya yani.
Kıskançlık duygusuyla nasıl baş edebiliriz? Bu da başlıklarımızdan biri. Gerçekten hani iyileştirmek bilmem ne şu bu bunları bir kenara ayırıyorum. Bu duyguyla baş etmek önemli. Çünkü bu duygu geliyor böyle soldan geliyor bazen.
Gelmez mi?
Ya geçen gün flört ettiğim çocukla konuşuyoruz. Bana mutfağını yaptırdığı mutfak firmasındaki kızla ne kadar yakınlaştıklarıyla ilgili bir espri yaptı. Bir anda gözümden ateş çıktı. Yani suratım, kulaklarım falan yandı.
Ama kötü bir niyeti olmadığının eminim bu arada.
Kötü bir niyetle söylemedi ama benim surat ifademi gördükten sonra ne kadar büyük bir hata yaptığını anlayıp
hemen geri çekildi.
Hemen götüm kaçtı oradan. Yani gerçekten kulaklarımın yandığını hissettim ya. Bu duyguyu yok sayamazsın. Onun için bununla baş etmek istiyorsan öncelikle bunu kabul etmen lazım. O öfke böyle kulaklarımdan içeri girdiği anda dedim ki kıskançlık enerjisi bütün vücudumu sardı. kendine gel Melda, bununla baş et, bu gücü kontrol et, sakin ol, yutkun, derin nefes al falan, bunlara odaklanmaya başladım. Kendimi telkin etmeye başladım. Sen kıskanç bir insansınız, kendine gel, şu an o kız burada değil. Mutfakçı, bir sene olmuş yaptıralım mutfağı, sakin ol falan diye kendimi telkin ede ede. Bunu bir terapiye çevirdim kendi içimde yani. Bu anı yaşadım. Güzel. O da o sırada pek ortalıklarda görünmedi. Ben sakinleştim. Ama mesela ben o mutfağı hiçbir zaman eskisi kadar çok sevemeyeceğim.
Ne?
Sevemeyeceğim. Ne? Neye şaşırdın?
Şey diyeceğim arkadaşlar, ben gerçekten onun üzerinden bir falan kaldım şu anda.
Diyorum sana, sen kıskanç değilsin diye.
Sen kaçsın onun üzerinden?
Onun üzerinden ben 6'yım.
Ha, sen 6'sın.
Çünkü şu yüzden, ben karşımdakine bunu yansıtmayanlardanım.
Ha, tamam, peki derecelendirme yapalım o zaman.
Ben onun kendi üzerinden... içimden 10 üzerinden 9 bile olsa, ilişkilerimde beni puanlarsan 10 üzerinden 6 olarak puanlayabilirsin.
Evet, bir de iki, böyle değerlendirmek gerekiyor. Yani bir kendi içinde yaşadığın skalan var. Evet, birden onun üzerine. Evet. Bir de başkasına yansıttığın var. Kendi skalan 9'larda olursa bu kendine zarar. Genellikle bu şekilde oluyor. Ama diğer tarafta direkt yani şey, insanlara, çevredeki herkese, her şeye, sadece sevgiline değil arkadaşına, anneni, babanı, kardeşine falan kadar gidebilecek büyük bir zincir.
Evet. Ben buradan bayağı kendimi ifşa ettim.
Ettin valla.
Umarım mutfakçı kız dinlemez.
Umarım.
Peki Leyla'cığım, senin şu onda birini gösterdiğin kıskançlık durumunu bir örnekler misin? Mesela hangi durumlarda sende kıskançlık butonuna basılıyor? O öfke, kulak yanması falan sana hiç gelmiyor mu?
Yani şöyle, çoğu kadının da başına geldiği gibi regl öncesi dönemlerinde mesela birden ikiye çıkabilir. İkiden üçe de, üçe kadar falan çıkabilir. Tabii ki de benim de hayatımda öyle bir dokuza vurduğum falan anlar olmuştur. Ama hani genel olarak öyle hissetmiyorum. Ama mesela hani yaşadığım örneklerden, senin dediğin o kurulma çok oluyor. Mesela buraya daha önceden kimle geldi? Ne yaptı falan gibi. Hani gereksiz, o anlayış andan seni uzaklaştıran, saçma sapan, işte özgüvensiz kafalar yani bunlar. Bu da genellikle regl öncesi dönemlerine tekabül edebilir.
Mesela şöyle bir örnek geldi aklıma. Biri sana bahsediyor, işte Paris'e seyahat etmeliyiz seninle. Paris çok romantik bir şehir. Ne zaman gitsem o romantizmi hissettim. Paris aşıklar şehri.
Ne zaman gitsem o romantizmi hissettim. Aldın oradan, ha, çektin zaten.
Aşıklar şehri. Paris'e gitmeyi çok severim. Mesela bu cümle benim çıldırmam için yeterli. Herkes alıyor, Paris'e götürüyor. Ulan bu Paris'te kimlerle romantizm yaşadı? Bu aşıklar şehri Paris'te kimlerle aşık rolleri oynadı? Beni bu düşünceler çıldırtabilir. Ha, bir de şey vardır mesela ilişkilerde. Bir önceki kız arkadaşla kendini kıyasladığın evreler vardır. Bunu daha önce de konuşmuştuk.
Evet.
Eski sevgilinin yeni sevgilisi bölümünde demiştik ki, atıyorum bir senelik eski sevgilisi varsa siz bir seneyi doldurana kadar o kızın yanında çıraksınızdır. Bir seneyi doldurduktan sonra
gelir.
Ustalık belgeniz size teslim edilir gibi bir aptal bir durum vardır ya. Onun için mesela özellikle o bir ilk dönemlerde bir önceki kız arkadaşla kendini kıyaslama derdi vardır.
Vardır.
O kız bir illa stalklanır. Hala illa. İletişim halindeler mi, anlaşılmaya çalışılır?
Takip ediyorlar mı birbirine, nasıl bitti, ne oldu falan, oralar bir kurcalanır.
Evde bulunmuş bütün feminen eşyalar acaba ona mı ait diye sorgulanır.
Yoksa annesine mi? Hani bir de o da hep bir arada.
Ya da kız kardeşine.
Polyanacılık geliyor ya. Öyle öyle kafalarda mevcut.
Yani böyle durumlarda bile, ilişkinin başlarında bile bir kıskançlık, hiçbir güven problemin olmasa dahi hayaletlerle girdiğin kıyaslamadaki kıskançlık, doğduğundan itibaren kardeşlerinle, kuzenlerinle kıskançlık, anneni kıskanma, babanı kıskanma, şu bu
anneni
derken.
Anneni babandan kıskanma, babanı annenden kıskanma, efendime söyleyeyim. O kadar küçük çocukların mesela, bunu hep gözlemliyoruz, kardeşi oluyor. kendini bilmediği bir yaşta beşiğinin başına gidip ölsün bu falan gibi şeyler var yani etrafta.
Var tabii. Kardeşine hani, zarar verenler.
Ama nasıl böyle hissedebilirsin ki? Çok enteresan. Daha hiçbir şeyden haberin yok. Ölsün bu. Onu bile istemiyorsun. Dolayısıyla ilişkiye başladığında X bir kişisiyle bunları düşünüyor olman çok normal demek isterdim ama bence bizim toplumumuz hastalanmış.
Kıskançlık konusunda mı?
Evet, biz hastalandık. Bu hasta bir düşünce. Öbür türlüsü ne hayalet.
Bu toplumdan gelen hasta bir düşünce mi? Mesela daha 1-2 yaşındayken sahip olduğun oyuncağı başka bir çocuktan kıskanabilirsin, vermeyebilirsin. Elinden oyuncağını almaya çalıştığı için onu ısırabilirsin. Acaba bu çok temel bir sahip olma, ait olma duygusuyla ilişkili bir şey mi? Yani bu bizim öğrendiğimiz bir şey mi acaba gerçekten? Daha 1 yaşındayken bunu hissedebiliyorsak bu kıskançlık duygusu gerçekten doğuştan gelmeyen bir duygu mu? Öğrendiğimiz bir duygu mu?
Bu kıskançlık duygu durumu bence alt benliklerimizden bir tanesi zaten. Kıskançlık, oburluk, açgözlülük hani gibi gibi konulardan bir tanesi. Demek ki bu bizde bu alt benlik çok küçükken oluşmaya başlıyor ve devam ediyor. İşte onunla ne kadar baş ettiğine, o ejderhanı nasıl seviyorsun? Önemli olan o. Onu bir şekilde kontrol edebiliyor musun yoksa edemiyor musun? Kontrolden çıktı mı? Bence konu oralarda. Oraya bakmak gerekiyor. Yoksa o alt benlik var. Ne bileyim, açgözlülük de var insanlarda. Bizde var mesela, hepimizde var bence. Bende var. Açgözlülük nedir? Hayatında ihtiyacın olmayan şeye hala sahip olmaya çalışma. Daha fazlasını, ihtiyacın olmayanından daha fazlasına sürekli sahip olmaya çalışmak. Bu yani, bu hepimizde var bence şu anda 21. yüzyıl insanları olarak.
Ama biliyor musun, kıskançlığın genetik olmadığı ispatlanmış.
Evet, doğuştan gelen bir şey değil.
Ama alt benliklerimizde kodlanmış bir şey.
Belki de kolektif bilinçten gelen bir şey. Bu da bir seçenek. Bilen varsa, bize yazarsa bu arada seviniriz, belki bunun bir açıklaması vardır. Mesela senin de kardeşin var. Sen kıskandın mı kardeşini?
Benim kardeşimle aramda çok fazla yaş farkı var. Bu sebeple ben kardeşimden ziyade yeğenim olmuş gibi hissettiğim bir yaştaydım. Ve ben çok büyüdüm. O çok bebekti. Yani biz yarışmıyorduk. Aynı kulvarda değildik. Ben onun için hiç kıskançlık duygusu duymadım kardeşime karşı.
O zaman yaşlar yakınlaşınca olan bir şey.
Tabii. Yakın yaşlardaki kardeşler, oyuncağını paylaşan, annesinin babasının ilgisini paylaşan kardeşlerde daha çok bu krizler oluyor. Biz çok yaş farkından mütevelli böyle bir kriz yaşamadık. Çünkü aramızda paylaştığımız bir şey yoktu. O kendi oyuncaklarıyla oynuyordu. Ben gece 12'den sonra dışarıda kalmak için yalvarıyordum anneme babama.
Sen bambaşka kulvardaydın zaten. Değil mi? Bir de kardeşlerde şey oluyor. Bu sefer küçük kardeş büyüyor, ergenliğe hafif girmeye başlıyor. Büyük kardeşi kıskanıyor dışarı çıktığı için. Roller tersine dönüyor orada.
Bizde o da olmadı. Benim kardeşim dışarı çıkacak kadar büyüdüğünde benim arkadaşlarımın çocukları olmuştu zaten. O yüzden de
o kadar.
Hiçbir zaman aramızda böyle bir yarış gene olmadı. Hatta o her zaman bana teşekkür etti. Ablacığım dedi, isyankar ruh halinle benim annemi babamı iyi esnetmişsin. Sayende ben rahat rahat hayatımı her şeyi yaşıyorum. Yaptım dedi. Hiç çaba göstermeden senin yıktığın duvarların üstünden atladım
ama
dedi.
İlk çocuk her zaman yol açar. İlk çocuk o yolu açar.
Mesela bu çığır açamayan, annesinin babasının muhafazakarlığını yıkamayan büyük kardeşler sonra küçük kardeş yıkmayı başardığında büyük bir haset duygusu, kıskançlık duygusu
yaşarlar tabii canım.
Siz işte kardeşime izin verdiniz, bana vermezdiniz falan gibi bir şey. Bu da böyle
hep bir vardır ortalarda.
Bu da bir kıskançlık türü.
Bu da bir kıskançlık türü. Yani
sen kardeşlerini kıskanıyor musun? Siz 3 kız kardeşsiniz. Birbirine yakın yaşlarda 3 kız kardeşsiniz.
Tabii canım, yani küçüklük, biz küçükken kıskandığım oldu. Çünkü orada çok net bir şey var. Aslında ilgiyi sen almaya çalışıyorsun. Ama bir şey daha geliyor. Burada işte o tıkır tıkır tıkır tıkır oluşmaya başlıyor. Ama tabii ki de yaş geçtikten sonra öyle bir şey söz konusu bile değil. Hepsi benim canlarım. Bebeklerim. Yollarını da açtım. Açmaya da devam edeceğim. Yani kıskançlık hayatımızın her köşesinde, her yerinde, her anında, her sürecinde bizimle birlikte.
En cool'umuz bile kıskanıyoruz.
Tabii mesela bakıyorsun dışarıdan aşırı cool çiftler falan. ne bileyim tanışıyorsun sonra onlarla. Şoklara giriyorsun yani. Hani hiç öyle bir şey beklemiyorsun. İşte bu da sosyal medyanın yarattığı tatlışlıklardan bir kuple.
Senin 3 yaşında bir kardeşin var. Seni ondan bile kıskanıyorum, kıskanıyorum, kıskanıyorum.
Vay.
Böyle bir şarkı bile var.
Ne zaman yazmışlar acaba bunu?
Çok eski.
İnanılmaz.
Kıskanırım seni ben.
Falan gibi. Ay daha neler var bununla ilgili.
Kıskanırım kendimden. Bu nasıl aşk Allah'ım? Ya aşkın büyüklüğünü tanımlamak için bile kıskanma oranını referans gösterdiğimiz bir romantizm var.
Evet. Bir de böyle dergilerde testler falan oluyordu. Ne kadar kıskançsın? Sevgilin seni kıskanıyor mu? Falan gibi. Hani bu bir hep bir konu hayatta sürekli gelen.
O ne diyonun ne kadar kıskançsın testini çözelim mi?
Hadi.
O ne diyonun kıskançlık testini açıyorum o zaman.
Tamam.
Bakalım ne kadar kıskançsın. Sevgilinin veya eşinin geçmişte kaç cinsel partneri olduğunu umursuyor musun?
Hayır.
Hayır. Sevgiline kız erkek arkadaşları ya da eski sevgilileri hakkında sürekli soru sorar mısın?
Hayır.
Ben hatta anlatırsa sustururum. Çünkü yok kıskanırım.
Canım, ne alakası var yani?
Bana geçmişini anlatmasın.
Ben merak etmiyorum ya. Hani onu kurcalamanın manası olmadığı için ama.
Ya beni ilerideki kıskançlık krizlerine sürükleyecek bir şeydir bana geçmişteki kız arkadaşlarıyla anılarını anlatması.
Hoş değil tabii.
Hoş değil. Partnerinin çevresindeki kadın erkek arkadaşlarıyla kendini kıyaslıyor musun?
Hayır. Yok.
Ama önceden aralarında bir şey oldu mu sorusunu hep sorarım kendime.
Bu arada onu hissediyorsun zaten. Bir iki görüşmede varsa öyle biri sen zaten onu anlarsın. Çok net bir şekilde. O kendini belli eder.
Can alıcı soruya geliyoruz. Bu zamana kadar hiç sevgilinin, eşinin bilgisayar, telefon, cüzdan gibi özel eşyalarını karıştırdın mı?
Evet.
Evet. Yani herkes karıştırır ya arkadaşlar.
Yalan söyleyemeyeceğim.
Yani kimsenin telefonda durduk yere almadık ama şöyle gözümüz bir iki notification'a takıldı.
Aynen gitti. Ama ben yaptım. İyi ki de yapmışım. Ama başta konuştuğumuz vardı ya, o ipi yakalayınca devamı geldiği için.
Son delil arayışı.
Son delildi o, evet.
5. Sevgilinizle sohbet ederken konu eski sevgililerden açıldı ve eski sevgilisini anlatmaya başladı. Ne yaparsın? Bu soruyu cevaplamıştık.
Ben dinlerim bu arada.
Ben sustururum.
Hani eğer bunu anlatıyorsa bir sebebi vardır diye.
Ben cevapları tıklamadım, bir dakika onları. Tıklayayım.
Yani karşındaki partnerinin hayatında eskiden birileri olduğunun farkındasın, biliyorsun. Ama bu konu hiç olmamış gibi mi yapmak gerekiyor? Yani tabii ki de ben demiyorum ki otursun anlatsın sürekli onu konuşsun ama hani öyle biri hiç olmamış gibi mi?
Hayır, hiç olmamış gibi tabii ki değil ama detay vermesin yani, anladın mı? Sonra benim kurulabileceğim, ne bileyim, saçları sarıydı demesin. Sonra gördüğüm bütün sarışın kızları bu mu, bu o mu, bu o mu, bu o mu gibi bir kafaya girmek istemiyorum.
Saçları sarıydı da yani gereksiz bir ayrıntı zaten.
Kıskançlığın nedeniyle büyük tartışmalar yaşadınız mı?
Hayır.
Ben galiba yaşadım.
Ben yaşamadım. Evet.
Ama büyük tartışma mı bilmiyorum. Kendi tartışmalarım arasında büyük ama herkesin büyük tartışma olarak tanıyacağı şeyler
peki,
olmayabilir.
Peki bir şey soracağım. Sen kendini mi işaretliyorsun şu an orada, benim mi? Karışık mı yoksa?
Galiba kendimi işaretliyorum.
Peki.
Hiç sevgilinin, eşinin senden önceki seks hayatını düşündün mü?
Evet.
Şıklardan bir tanesi sen ne diyorsun aklımdan çıkmıyor ki düşündükçe deliriyorum.
Bu değil.
Eğer konu oralara gelirse düşünürüm, düşünmüyorum diyen yalan söyler. Bence bu bizim seçeneğimiz. Evet. Son olarak partnerinizin eski sevgilisine hala bir şey hissettiğini hiç düşündünüz mü?
Düşündüm, evet.
Bu kadar da umursamazlık olmaz çıktı.
Ama sen kendini işaretlemedin mi?
Ama ben umursarım aslında.
Bence sen karıştırdın onu.
Biz beceremedik önce. Bu anketi beceremedik. Neyse, sorular üstünden konuşmuş olduk. Burada umursamaz çıktık. Toplumun büyük bir kesimine göre umursamaz olduğumuz da aşikar tabii ki. Yani tabii 15 canım. Gün sevgilinin tatile gitmesini ve günde seni bir kere aramasını sorun etmeme seviyesindeki ilişki durumlarından bahsediyorum.
Tabii canım, kesinlikle.
Şu anda.
Ben şundan bahsediyorum. Bu tatlı kıskançlık dediğimiz durumdan bahsediyorum. Orada da bir skala varsa eğer, ben birsem sen dokuzsun diyelim. Tabii konuda anlaşılmış. Ne dersin? Bu arkadaş kıskanma mevzu var ya bir de. Bir grup arkadaşın var. Burada bir grup üyesinden bir tanesi öbürüne gereksiz saldırıda bulunuyorsa, gereksiz bok atıyorsa orada bir kıskançlık durumu dönüyor gibi hissediyorum. Terfisini kıskanmış, işte ne bileyim ayakkabısını kıskanmış bir şeyin, ama bu bence masum bir şey. Mesela bana böyle yerine, çok tehlikeli gelmiyor bu kıskanlık.
Mesela iş yerine gönderilen çiçeğin kıskanılması.
Evet, mesela şu vardır ya, Nilkara İbrahimgil'in şarkısı var. Mor bana gitmez, Pelin'e gider diye.
O beni sevmez, Pelin'i sever.
Aynen, bak bu kıskançlık üzerine bak, o kadar
peline,
çok
peline.
Yazılan şarkı var ki çok çok ilginç. Yani daha neler vardır şu an aklımıza gelmeyen. Ama böyle bir durumda kesinlikle var hayatımızın içerisinde.
Ya benim arkadaş kıskanma örneğim olmadı ama şöyle bir geçenlerde şöyle bir farkındalığım oldu. Bir arkadaşım bir takım iş görüşmeleri yapmış. İşte yurt dışında bir yerde bir pozisyon. Ve artık son aşamaya gelmiş. Akşam yemeğindeyken hepimize bir anda şey dedi. Ama her gün birlikte olduğum bir arkadaşım. Ben nazar değmesin diye bugüne kadar size söylemedim.
Eyvah.
Ama böyle bir iş
çok eyvah.
Böyle bir iş görüşmeleri zincirinden geçtim. Artık son adımda olduğuma göre söyleyebilirim. Ben böyle bir teklif aldım dedi. Benim kanım dondu ya.
Nazar değmek nedir ya?
Ya mesela benim bunu bilirsem eğer bu işi kıskanacağımı ve onun bu işinin bu sebeple nazar deyip olmayacağını falan düşünmüş.
Çok ilginç.
Benim evet. Mesela hiç böyle bir bakış açım yok.
Benim de şöyle bir şey gelmişti başıma. Üniversitede çok yakın bir arkadaşım vardı. Ben okulu erken bitirdim biraz ondan. Ve mezun olduğumu öğrenince bütün sevincimle o arkadaşımı aradım. Mezun olduğumu söylemek için. Yani ilk son öğrenirsin ya o notları.
Onunla yani, paylaşmak,
onunla paylaşmak istedim. Ve öyle bir tepki verdi ki, o kadar gıcık oldu ki buna, o kadar kıskandı ki o tepkiden. Ve ben arkadaşlığımı bitirdim. Çünkü şunu düşündüm ondan sonra. Bundan sonra hayatımda kötü gün dostu değil de ben iyi gün dostu arayışındayım. Çünkü kötü gününde birçok insan yanında oluyor ama bu tarz iyi günlerde o tepkiye bakarım arkadaşımın sırasındaki, ona göre devam etme kararı alırım arkadaşlığımda. Benim bu, için çok önemli bir karar.
Bu gerçekten çok önemli bir şey. Yani ben de mesela çok eski bir arkadaşım, 20 senelik arkadaşım, her dakika beraber olduğum bir arkadaşım bunu yani hususi olarak benden saklamış.
Evet,
çok sebebi iyi. De bunu kıskanacağımı ve ona nazar değdireceğimi düşünmüş yani çok. Çok tuhaf gerçekten. Çok şaşırdım.
İşte insanlar bu biliyorsun her yerlerine nazar boncukları, nazar boncukları, nazar boncukları. Yani bu enerji o kadar açık net ki insanlar arasında, toplum içerisinde. Hep bir böyle bir biri beni kıskanacak ve bana nazar değecek inancıyla hani her yerimize yapıştırdık, koyduk bilmem ne emojisi var ya.
Ya çirkin bebeklerinin suratlarına nazar boncuğu koyuyorlar ya.
Evet. Bu var ya, neden o zaman niçin koyuyorsun bir? Hani neden? Hani o zaman görünmesini istemiyorsan.
Bu
neden?
Şey demek gibi, sizin kem gözlerinizde nazar değmesin ama benim çocuğum oldu.
Seda Sayan'a bağlıyor değil mi orada bir anda?
Ya Seda abla dobra kadın, böyle şey yapmaz, o çocuğu anlak koyar.
Seda ablası laf söylesinler.
Gerekirse bir nazar duası yazar altına ama yine de koyar.
Nazar duası, bir de böyle Arapça yazmış yanında da boncuklar.
Bir de hashtag koyar, maşallah demeyi unutmayın.
Maşallah demeyi unutmayın de hashtag mi var?
Var.
Çok güzel.
Senin çok kır akraban yok herhalde bu hashtag'i bilmediğine göre. Hiç görmedim
göre. Biliyor musun? Hiç görmedim, çok hoş. Ben yapacağım bunu kendi Instagram'ımda.
Maşallah demeyi unutmayın.
Bunu yapacağım kesin. Ve nazar boncukları tabii ki de.
Tabii ki. Bir de Rabbime şükürler olsun emojisi var. Tabii mesela onu da eksik etmeyelim.
Ama o emoji benim gibi insanlar için namaste.
Yani işte emojiler üzerine de bir bölüm çekelim.
Evet, çekelim.
Gerçekten bu oyunu oynadık hatta geçenlerde biz. Bir arkadaş grubumla yazlıktaki. oturduk ve birbirim gruba emoji yolluyoruz. Kim ne demek istiyor? Aramızda ya, konuşuyoruz. Çok güzel
bir oyunmuş.
Mesela böyle kocaman gözler olan bir emoji var. Onu yolladık. İşte bu mesaj şu kişiden, Melda'dan gruba bu mesaj geldi. Melda ne diyor? Sırayla herkese soruyoruz ve böyle alakasız cevaplar geliyor. Gerçekten emoji yanlış anlaşılmaya çok açık bir iletişim şekli.
Bir emoji var belki hepiniz biliyorsunuzdur. Böyle kollarını açan sarı kafa var ya, kollarını açıyor. Konuşuyoruz falan işte. Dedi ki ben dedi cevap vermek istemediğim flörtlere son mesaj hep onu yolluyorum. Neden falan dedik. Çünkü hani her yere çekilebilir diyor.
Joker.
Sağ ol istemiyorum.
Joker emoji.
Aynen hani Joker emoji. Ne istiyorum ne istemiyorum. Hani öyle bir şey ki. Gerçekten emojilerin çok kafa karıştırdığı durumlar var ama çok net emojiler de var şimdi, onu herkes biliyor.
Orta parmak emojisi, bok emojisi. Mesela bak birine gıcık oldum ama hala da sempati duyuyorum bir durumdaysam genelde gülümseyen boku yolluyorum. Mesela beni niye aramadın demek o benim için.
Evet, bana da yolladın birkaç kere. Şu an anlıyorum.
Ama arayacağım demiştin demek benim için o bok emojisi.
Geldi bana o mesajlar. Bak ben şu an anlıyorum gerçekten. Bundan sonra bak. Kendi emoji dictionary'ini yarat.
Evet, herkesin vardır ama yani böyle uzun ilişki halinde olduğun arkadaşlarınla,
tabii,
ailenle bilirler yani seni. Baş aşağı gülen surat yolladığında bir şişe şarabı devirdiğini bilirler yani.
Yani Melda'cığım, eski Rum evlerinde insanlar birbirlerini kıskandırmak için zenginlik göstergesi olarak süpürgelik sayısına bakarmış. Üst üste kaç tane süpürgelik varsa o kadar zenginsin demekmiş. Bugün 2020 yılında bunu Instagram'larımızdan, sosyal medya mecralarından bir şekilde yapıyoruz. Bu arkadaşlık olsun, sevgili olsun, aile olsun, etrafımızda tanıdığımız, tanımadığımız, Cüneyt Özdemir'in Şeyma Subaşı'nı kıskandığı gibi herkes herkesi kıskanıyor, kıskanmaya da devam edecek.
Royal görümceler bile birbirini kıskanıyor. Kate ile Meghan'ın arasında bile husumet var. Yani kıskanmak sadece Antep'teki bilezik sayısını değil. Dünyanın her yerinde herkes her şeyi kıskanabilir. Özellikle sevgililer birbirini kıskanabilir. Ama kıskançlığı kontrol etmek, kıskançlık duygusuyla baş etmek buradaki en önemli nokta.
Ejderhanı nasıl evcilleştirirsin, buna bakmak gerekiyor. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
Hoşça kalın.
Bye.